Ayrım 26, Beşli Çete, Ali Mahir Başarır, sayfa 215. Peki bu Beşli Konsorsiyumun yolsuzlukları kamu ihale kanununu delik deşik etmeleriyle mi sınırlıdır? 20 Aralık 2021 gecesi ne yazık ki ülkemiz tarihine geçmiş kara bir gecedir. Haftalardır yükselen ve durdurulamayan döviz bir gecede 6-7 lira bandında düşüş yaşamıştır. Dövizin durdurulamaz yükselişi bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli faiz düşürmeye yönelik açıklamaları, Türk lirasının sürekli değer kaybetmesi neticesinde halk Türk lirasının alım gücündeki düşüşten endişelenerek elindeki geliri birikimi dövize çevirmiş, bir gecede yaşanan büyük düşüşte çok büyük kayıplar yaşamıştır. Ancak aynı gece iktidara yakınlığıyla bilinen şirketlerin döviz rezervlerini bozduğu, döviz oldukça düşmüşken yeniden alım yaptığı konusu araştırılmak zorundadır. Anlaşılacağı üzere sırf elindekinden olmamak ve alım gücünü kaybetmemek için yıllardır çalışarak yaptığı birikimiyle, emekli ikramiyesiyle döviz alan halk tek gecede büyük bir mağduriyet yaşarken, yıllardır kamu kaynaklarını sömürmüş yandaş şirketler zenginliğine zenginlik katmıştır. AKP iktidarının yandaş şirketlerini kamu kaynaklarıyla beslemesi, bunu yaparken de halkı mağdur etme düsturu yine değişmemiştir. 20 Aralık 2021 gecesi Türk halkına yapılmış finansal bir kumpastır. 20 Aralık gecesi servetine servet katan şirketlerin araştırılması için Cumhuriyet Halk Partisi TBMM'ye araştırma önergesi vermiş olup, iş bu önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiştir. AKP ve küçük ortağı MHP, yandaş şirketleri besleme büyütmeyle kalmayıp ayrıca bu şirketlerin önünde siper olmaktadırlar. 15 Aralık 2021 günü Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin ağabeyi Merkez Bankası açıklama yapmadan bir gün önce faizlerle ilgili açıklama yapmıştır. Nurettin Nebati'nin ağabeyi Seydullah Nebati bir gün önceden açıkça faizlerin indirileceğini beyan etmiştir. Merkez Bankası'nın bir gün sonra yapacağı açıklamayı ağabey Nebati bir gün önceden biliyorsa ve bunu basınla paylaşmakta herhangi bir beis görmüyorsa, başka kimler, hangi şirketler bu bilgiye sahipti? Böyle bir ortamda ekonomik güvenlikten bahsetmek mümkün müdür? Böyle bir ortamda tüm şahıslar ve şirketlerin eşit koşullarda var olduklarını söylemek mümkün müdür? Ayrıca Bakan Nebati'nin ağabeyi bu beyanından dolayı herhangi bir soruşturmaya, müeyyideye tabi tutulmuş mudur? Türkiye Cumhuriyeti artık herkesin kendi menfaatince davrandığı, gizli bilgilerin ortalara saçıldığı, bu bilgileri saçanların hiçbir yaptırıma uğramadığı bir ülke midir? 18 Kasım 2021 günü Merkez Bankası faizlerle ilgili açıklamasını normalde tam 14'te yaparken 10 dakikalık bir geç açıklamaya imza attı. 10 dakikalık süre zarfında büyük bir panik hali yaşandı. Bu 10 dakikalık süre zarfında kimler, hangi şirketler döviz aldı? Tüm bu hususların incelenmesi gerekmektedir. 2020'den bu yana Merkez Bankası Başkanı ve Hazine Bakanı kaç kez değişmiştir? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın yetkisine giren konularda, özellikle faiz hususunda kaç kez açıklama yapmıştır? Yukarıda anlatılanlar haricinde, özellikle 2021'in son çeyreğinde yaşananlara bakıldığında, bağımsız bir Merkez Bankası'ndan bahsetmek mümkün müdür? Sonuçta Dünya Bankası, dünya üzerinde kamudan altyapı ihalesi alan 10 şirketten 5'inin Türk firmaları olduğunu raporlaştırmıştır. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar olduktan sonra kamulaştırma uygulayacağını ve kamu zararının giderileceğini deklare etmiştir. Kamu ihale kanunu delik deşik edilerek yandaş firmalara sağlanan bu imtiyazlara karşı izlenebilecek bazı yöntemler aşağıda tartışılmıştır. 3. Boğaz Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı, yüksek hızlı tren hatları, çeşitli santraller, farklı kentlerdeki havalimanları, şehir hastaneleri, çeşitli stadyumlar, metro hatları, özel imtiyazlarla bahsi geçen yandaş 5 firmaya ihale edilmiştir. Ayrıca bu şirketlere kamu hizmetinin özüne aykırı olarak geçiş garantisi, yolcu garantisi, hasta garantisi verilerek bu altyapılardan faydalanılmasa da ve atıl durumda kalsa bile zararın üstlenilmesi garanti edilerek kamunun sırtına bir kez daha yük yüklenmiştir. Peki kamulaştırma ne şekilde mümkün olabilir? Kamulaştırma yapılabilmesi için anahtar kelime kamu yararıdır. Kamu yararı için usulsüzlükler raporlanmalı, tüm bu usulsüzlükler net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Örneğin kamu ihale kanunu müsaade etmemesine rağmen ihale yapılırken özel usuller belirlenmesi, özel imtiyazlar verilmesi bu usulsüzlükler arasında sayılabilir. Yandaş şirketlere uzun süreli, hayatın olağan akışına aykırı garantiler verilmesi ve bu garanti ödemelerinin döviz bazlı oluşu açıkça ortaya konulmalıdır. Tüm bu hususlar, kamu yararına aykırı hareket edildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Peki yandaş şirketlere tanınan imtiyazların hayatın olağan akışına aykırı olduğundan bahsederken kastedilen nedir? Örneğin köprü otoyol projelerinde sabit trafik üzerinden hesaplama yapılıp çok yüksek rakamlarda araç geçişi garanti edilmektedir. Çanakkale Köprüsü için geçiş ücreti 15 avro olarak açıklanmış olup yıllık 16.4 milyon araç geçişi garanti edilmiştir. Oysa ki Çanakkale Boğazı'ndan bir yılda feribotla geçen araç sayısı 4 milyonu dahi bulmamaktadır. Üstelik feribot ücreti 2021 yılı itibariyle 90 liradır. Bu köprüyü kullanmakta vatandaşın hiçbir yararı bulunmamaktadır. Bu köprü yüksek ücretlendirmesi yüzünden atıl durumda kalacak, ancak yandaş şirketlere imtiyaz adı altında abartılı bir geçiş ücreti garanti edildiği için hazineden her yıl milyarlarca lira ödeme yapılacaktır. Bu düzenin devamlılığında kamu yararından bahsetmek mümkün müdür? Tek bir proje üzerinden yaptığımız örneklendirme gözler önüne sermektedir ki, kamu yararının gerektirdikleri açıkça ortada olduğundan kamulaştırma seçeneği mümkündür. Yandaş 5 firmanın imtiyaz sahibi olduğu ve hazineye büyük yük haline gelen projelerle ilgili kamulaştırma, el atma, bedelsiz fesih gündemi oluştuğunda yandaş cenahtan verilen tepkinin büyüklüğü pek çok durumu açıklamaktadır. Köy arazileri, vatandaşın geçim kaynağı olan araziler kamulaştırıldığında sesini çıkarmayan çevreler nedense bu gündeme şiddetle karşı çıkmıştır. Köylünün arazisi kamulaştırılarak otoyol, hızlı tren projeleri, kendisine verilen şirketler, aşırı yararlanma, mevzuata aykırı ihale alma, kamuyu zarara uğratma sebebiyle bu projelerin kamulaştırması gündeme geldiğinde bu durumun hukuka aykırı olacağını savunma cüreti göstermektedir. Projelerin yer alacağı araziler kamulaştırılırken hiçbir şey yok. Mevzuata aykırı ihale dağıtılırken bir şey yok. Sadece projenin yapımında değil, projenin bitiminden sonra aşırı yararlanmayla kamuyu zarara uğratırken bir şey yok. Ama bu projelerin kamulaştırılması hukuka aykırı mıdır? İzlenebilecek yollardan bir tanesi de bedelsiz fesih, yani ıskat olabilir. Devlet ile bu şirketler arasında yapılan sözleşmelerin fesih sebepleri net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Hayatın olağan akışına aykırı garantilerin üstelik döviz bazlı verilmesi neticesinde şüphesiz ki kamu için aşırı zarar, ihale yüklenicisi şirketler için aşırı yararlanma söz konusudur. Kaldı ki ekonomimizdeki kur dalgalanması dikkate alındığında bu sözleşmelerin temelinden sarsıldığı, dolayısıyla sözleşmelerin feshinin gündeme gelebileceği kuşkusuzdur. Bedelsiz fesih gündeminde yandaş cenahın gündeme getirdiği bir başka konu da böyle bir yol izlenecekse bedelsiz fesih ıskat olamayacağı, bunun için ilgili şirketlere bir bedel ödenmesi gerektiğidir. İmtiyaz sahibi yandaş şirketler her ne kadar doğrudan bu tartışmanın içinde yer almasa da iktidarın megafonu haline gelmiş çoğu gazeteci mesnetsiz bir şekilde bunu gündeme getirmektedir. Fakat asıl atladıkları nokta, imtiyaz sahibi şirketlerin yıllardır hukuka aykırı ihalelerle devletin kasasından alarak kendi kasalarına koydukları yararlanmalardır. Peki yıllardır kendilerine hukuka aykırı şekilde verilen imtiyazlarla kamuyu uğrattıkları zarar bu şirketlerden geriye dönük olarak talep edilemez mi? Zira verilen imtiyazların hepsi hem hukuka aykırıdır hem de hayatın olağan akışına aykırıdır. Köprü, tünel, otoyollarda verilen garanti, sabit trafik üzerinden verilmiş olup, dünya üzerindeki tüm hukuk sistemleri bu durumu aşırı yararlanma şeklinde değerlendirecektir. Yandaş şirketlerin yıllardır kamuyu uğrattıkları zararın giderilmesinin bir yolu da el koyma, el atma olabilir. El koyma, el atma kavramını basitçe açıklamak gerekirse, kamulaştırma işlemi yapmaya yetkili devlet tarafından mülkiyeti, imtiyazları, gerçek tüzel bir kişiye bırakılmış olan bir taşınmazın tamamını veya bir kısmını herhangi bir kamulaştırma kararı olmaksızın, malikin veya imtiyaz sahibinin rızası aranmaksızın ve bedeli ödenmeksizin fiilen el konularak kamu hizmetine tahsis edilmesidir. Burada anahtar yine kamu yararıdır. Kitap boyunca ortaya koyduğumuz örneklerle sabit olduğu üzere yandaş şirketlere döviz bazlı, hayatın olağan akışına aykırı garantilerle verilen imtiyazlar bağlamında kamu yararından bahsetmek mümkün değildir. Yıllardır haksız ve aşırı yararlanma sağlayan, ücretleri dolayısıyla halkın da yararlanamadığı bu projelere el konularak imtiyazların ortadan kaldırılmasının kamu yararı için şart olduğu ortadadır. Dikkat edilecek olursa tartışılan üç yolda da anahtarımız kamu yararıdır. Yandaş firmalara verilen imtiyazların ise kamu yararına aykırılık teşkil ettiği artık izahtan varestedir. AKP iktidarının mevzubahis yandaş firmalara uzun yıllar boyunca verdiği imtiyazlardan kurtulmak, hazinenin daha fazla zarara uğramasının önüne geçmek mümkündür. Tüm yurttaşların bedelsiz yahut uygun bir bedelle faydalanabileceği köprü, otoyollardan haraç gibi kesilen ücretlerden kurtulması, bu projelerin gerçekten kelimenin tam anlamıyla kamu malı olarak nitelendirilmesi de bu şekilde artık mümkün olabilecektir. İdarenin kamu yararına artık sağlayabilmek adına başvurabileceği yollardan sonra yargının konuya müdahil olması ihtimalinde yetki hususunun da tartışılması gerekir. İdarenin sözleşmelerinin iptalinde eğer sözleşmede kararlaştırılmışsa uluslararası tahkim gündeme gelebilir. Bu bir olasılıktır. İzlenecek yolların hepsi hukuki olduğundan ve asıl gerekçe kamu yararı olduğundan uluslararası tahkimde yukarıda açıklandığı üzere kamu yararını ispatlamanın bir güçlük olmadığı kanaatindeyiz. Zira kamu ihale kanunu ihlal edilerek verilen imtiyazların bir de hayatın olağan akışına aykırı garantilere ve döviz kuruna dayalı olması, kamu hizmeti gerekçesiyle gerçekleştirilen projelerin yurttaşlarca kullanılamaması ve tüm bunlara rağmen imtiyaz sahibi yandaş şirketlere vermedikleri bir hizmetin bedeli olarak çok yüksek meblağlarda ödeme yapılması, tüm bu ödemelerin hazineden çıkması, hazineden çıkan meblağların dolaylı olarak yurttaşlara ekstra yüklü vergiler olarak yansıtılması hususları bir bütün olarak dikkate alındığında, bu projelerin gerçekleştirilmesinde ve devamında kamu yararından bahsedilemeyeceği şüphesizdir. Ancak asıl yetki uluslararası tahkim yerine Türk mahkemelerindedir. Danıştay uygulamada yaklaşık 30 yıldır idari sözleşmenin tarafı olmayan üçüncü kişilerin iptal davası açabileceği görüşünde olup açılan bu davaları karara bağlamıştır. Üçüncü kişilerin açtığı bu davalar menfaat gerekçesine dayanılarak açılmıştır ve Danıştayca karara bağlanırken de menfaat hususu incelenmiştir. Yukarıda bahsedildiği üzere idari sözleşmelerde uluslararası tahkim de gündeme gelebilmektedir. Ancak Türkiye'de tahkim usulü uzun yıllar boyunca kabul görmemiştir. Mevzuattaki bazı maddeler uyarınca Anayasa Mahkemesi de Danıştay'da tahkim yerine Türk mahkemelerinin yetkisini önde tutmaktadır. Kısacası Anayasa Mahkemesi ve Danıştay, devletin taraf olduğu idari sözleşmelerle ilgili uyuşmazlıkların Türk mahkemeleri tarafından Danıştayca incelenip karara bağlanması gerektiği eğilimindedir. Kaldı ki yüksek mahkemeler geçmişten günümüze istikrarlı bir şekilde verdikleri kararlarda Türk mahkemelerinin yetkili olduğu durumlarda ayrıca bir yetki sözleşmesi yapılarak Türk mahkemelerinin yetkisinin ortadan kaldırılamayacağını, bu durumun asıl yetkili olan Türk mahkemelerinin güvenilirliğini sarsacağını ve bunun da kamu düzenine ters düşeceğini dile getirmiştir. AKP iktidarının 20 yıldır yandaş şirketlerde el ele verdiği zararı konuşurken bahsetmemiz gereken bir başka kavram da tiksindirici borç kavramıdır. Tiksindirici borç kavramını şu şekilde özetleyebiliriz. Bir ülkenin uzun süredir iktidarda olup şahsına veya yandaşlara menfaat sağladığı bilinen, yolsuzlukları ayyuka çıkmış, kamuyu zarara uğrattığı bilinen hükümetinin kendisinden sonra gelene yüklediği borçtur. Yeni gelen demokratik hükümet önceki yönetimin edindiği borçları devletin yararına değil, mevcut ulusal ve uluslararası kanunlara uymayarak veya kanunları kendi işine yarayacak şekilde esnetip yolsuzluk içinde diktatörün kendisinin veya bir zümrenin çıkarlarına yönelik yapıldığını öne sürerek bu borçları ödemekten kaçınabilir. Pek çok ülke tiksindirici borç kavramını öne sürerek önceki hükümetin borçlarını ödemekten kaçınmıştır. Yakın zamanda Haiti'de 2014 yılında devrilen diktatör Jean-Claude Duvalier'in ülkeyi %78 oranında kişisel borca soktuğu tespit edilip ispatlanınca Haiti bu borçları ödememek için tiksindirici borç mücadelesi vererek dünyaya örnek oldu. Nikaragua, Filipinler, Güney Afrika, Kongo, Nijer ve Hırvatistan'da yakın zamanda eski yönetimlerden kalan borçların tiksindirici borç olduğunu öne süren ve bu konuda mücadele veren ülkeler arasında yer almaktadır. Görüleceği üzere tiksindirici borç kavramı uluslararası hukukta yalnızca doktrinsel bir kavram olmanın ötesinde uygulanabilirdiği bulunan bir kavramdır. Her ne kadar yandaş çevreler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarattığı kamulaştırma, el koyma, el atma, bedelsiz fesih, ıskat, tiksindirici borç gündemini içi boş kavramlardan öte gitmeyen tartışmalar gibi lanse etmeye çalışsa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara geldiği zaman bu projelere dair tasarruflarını şimdiden açıklaması aslında geniş bir karşılık bulmuştur. Bunun en büyük örneği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul projesi hakkında bu projenin ihalesine katılan ülkelere iktidara geldikten sonra mesafe koyulacağını, kredi veren bankalara, yüklenici ülke şirketlere ödeme yapılmayacağını deklare etmesinin ardından TOKİ'nin Kanal İstanbul güzergahındaki konutlar için açtığı ihalelerin teklif veren istekli çıkmaması üzerine iptal edilmesiyle de sabittir. Sonuç olarak CHP'nin iktidara geldikten sonra uygulayacağını şimdiden deklare ettiği yaptırımlar her ne kadar yandaş medya ve işbirlikçileri tarafından hukuka aykırı ve hayal ürünü yaptırımlarmış gibi lanse edilmeye çalışılsa da CHP'nin beyanlarının yurt içinde ve yurt dışında ilgili muhatapları tarafından dikkate alındığı açıktır. 2002 yılından bu yana AKP iktidarı tarafından tüm hukuk kuralları ayaklar altına alınarak hazinenin uğratıldığı zararın vatandaşın sırtına binen yükün sonlandırılması için demokratik, hukuka uyarlı, somut ve gerçekçi çözümler üretilmiştir. Bu noktadan sonra tek yapılması gereken iktidara geldikten sonra bu çözümlerin hızlıca uygulanması, hazinenin ve vatandaşın sırtına binen yüklerin hızlıca atılması, kamunun daha fazla zarara uğramasının önüne geçilmesi ve şimdiye dek uğranan zararın geriye dönük olarak tahsili mücadelesine girmektir. Kitabın sonu. 15 Temmuz 2022 Sayfa 221.